Ayrım 16. Kontrgerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever. Sayfa 242. Doğu Perinçek'in Çiller'e soruları. Doğu Perinçek, ÇÖÖ'nün Susurlu Komisyonu'nun üstünü örtmeye çalıştığı eylemlerini unutturmamak ve tarihe bir not düşmek amacıyla 17 Temmuz 1997 tarihinde Çiller'e sorular başlığıyla bir basın toplantısı düzenledi. Perinçek'in Çiller'e yönelttiği sorulardan bazıları şöyleydi. 1967'de ABD'ye giderken Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nin özel vizesini nasıl ve hangi gerekçeyle sağladınız? Green Card numaranız nedir? 1970-71 arasında 7 ay bulunduğunuz CIA kampında ne yaptınız? Size ABD vatandaşlığı öneren ABD görevlileri kimdi? Vatandaşlığa ne zaman başvurdunuz? Başvurunuzda referanslarınız kimlerdi? Türkiye'ye 1974'te hangi talimatla gönderildiniz? CIA'cileri neden davet ettiniz? CIA'ye kaç kez rapor verdiniz? CIA'den aldığınız 100 bin dolar, daha sonra 200 bin dolar yıllık ücreti nasıl değerlendirdiniz? ABD'deki malları nasıl aldınız? Ne zaman ABD vatandaşı oldunuz? Nerede yemin ettiniz? Vatandaşlıkta CIA'ya yardım etti mi? Vatandaşlığı neden inkar ettiniz? Abramovich ile ilişkiniz nedir? CIA görevlisi Elizabeth Shelton'a rapor verdiniz mi? ABD, DYP'ye ne kadar para aktardı? Bitlis suikastine katıldınız mı? Azerbaycan darbesine nasıl katıldınız? Sabancı suikastinden haberli miydiniz? Sivas katliamında çatlı var mıydı? Gazi tertibinde rolünüz nedir? CIA peşmergelerine neden yardım ettiniz? Aydınlık Dergisi 27 Temmuz 1997 tarihli sayısında Çiller Kuzey Irak Harekatı'nı CIA'ya bildirdi başlık haberinde şöyle yazıyordu. Tansu Çiller'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen Mayıs ayında Kuzey Irak'a yaptığı operasyonu CIA'ya bildirdiği ortaya çıktı. Böylece son Kuzey Irak Harekatı'nın hükümetten gizlenmesinin nedeni de anlaşıldı. Ordu ile yakın ilişkisi olan yüksek düzeyde bir bürokrat, aydınlığa bu gizliliğin nedenini somut olarak açıkladı. Ordu bu bilginin CIA üzerinden Yunan istihbaratına, oradan da PKK'ya ulaştırılacağından kaygı duyuyordu. Balyoz Harekatı, hükümete genel olarak bildirilmiş ancak hedef ve zaman konusunda ayrıntı belirtilmemişti. Operasyon sabah saat 3'te başladı. Hükümete öğleden sonra saat 15'te haber verildi. Yani 12 saat sonra bildirildi. Bütün bu önlemlere rağmen Kuzey Irak Harekatı'nın CIA ve oradan da Yunan istihbaratı tarafından öğrenildiği saptandı. Yunan Genelkurmayına yakınlığıyla bilinen Strateji dergisinin Mayıs ayında çıkan 32. sayısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a yapacağı operasyon tarihinin öğrenildiği ve PKK'ya duyurulduğu belirtildi. Üst düzey bir bürokrat, ilgili kamu organlarının yaptığı araştırma sonunda şu olguların belirlendiğini aktardı. Çok gizli olarak nitelenen harekatın zamanına ilişkin bilgi ordu içindeki köstebek kanalıyla Tansu Çiller'e ulaştı. Tansu Çiller, Kuzey Irak Harekatı'nın zamanına ilişkin bilgileri Elizabeth Sheldon'a aktardı. Kuzey Irak Harekatı'na karşı olan ABD, bilgiyi Yunan İstihbarat Örgütü'ne verdi. Harekat öncesinde Suriye ve Irak'a giden Yunan emekli generali Andonis Natsakis, Abdullah Öcalan'la görüşerek Türk ordusunun Kuzey Irak Harekatı konusunda CIA'den gelen bilgileri PKK'ya iletti. Bu ziyaret yine Strateji Dergisi'nin bu kez 15 Haziran 1997 tarihli 33. sayısında yer aldı. Daha önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri, CIA'nin Yunan istihbaratına verdiği harekat haberinden sonra iki uzman Yunan subayının alelacele ZAP'a gönderildiğini ve Türk helikopterlerinin bu subaylar tarafından düşürüldüğünü saptamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay'ın dinlenmesine karşı gösterdiği tepkinin asıl nedeni Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetinin izlenmesi değil, gizli askeri bilgilerin CIA'ya aktarılmış olması. ABD Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak Harekatı'nı önlemeye çalıştı. Bunu başaramayınca harekatın sınırlı kalması ve ordunun bir an önce geri çekilmesi için baskı uyguladı. ABD'nin Türk ordusu üzerindeki harekatı sınırı tutun ve bir an önce çekilin baskısı Çiller tarafından da dillendirildi. Zamanın Başbakanı Erbakan ise ordunun Kuzey Irak'taki başarısızlığından söz etti. Aydınlık 27 Temmuz 1997. Fethullah Gülen ve Muhsin Yazıcıoğlu ile ortak göreviniz nedir? Aydınlık 20 Temmuz 1997. Görüldüğü gibi her biri vatana ihanet kapsamında ağır suç oluşturan bu eylemlerin 12 yıldır hesabı sorulmamıştır. Ergenekon davasının savcıları kamuoyunda Susurlu'nun üzerine gitmek istedikleri şeklinde bir hava yarattılar. Gerçekten istiyorlar mı? İşte Çiller orada, sorular burada. Kaç yıldır Sözüm ona Gladio ile uğraşıyorlar. Ç.E.Ö.'nün ve bu soruların yanına bile yaklaşamadılar. Onların görevi tam tersine susurlukla Gladio ile mücadele etmiş Doğu Perinçe'yi ve İşçi Partisi'ni bir kez daha cezalandırmaktır. Bir kez daha diyorum. Çünkü Gladio, susurluktan 2 yıl sonra PKK itirafçılarının patatesten imal ettikleri sahte mühürlü belgeyle Doğu Perinçe'yi 1 yıl hapis yatırmıştı. Perinçek yargılama sonunda aklanmış, sahte mühürlü PKK itirafçısı mahkum olmuştu. Ergenekon davasının savcıları 12 yıl sonra mahkum olmuş sahte belgeyi iddianamelerine koyarak Perinçek'i aklandığı davadan bir kez daha cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu olay, Gladio'nun Perinçek'e karşı intikam duyguları içinde çırpındığını ve bugün İşçi Partisi'nden çok korktuğunu göstermenin yanı sıra, soruşturma makamının Susurluğun ve ÇÖ'nün devamı olan Büşler'in sözcüsü olduğunda gözler önüne sermektedir. Çiller özel örgütü ve lider kadrosu. Doğu Perinçek'in 3 Ekim 1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve Cumhurbaşkanı'na sunduğu Çiller özel örgütü dosyası özetle şöyleydi. Yasal süreç. DYP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in TCK'nın 127'ye 1, 128'e 2, 313 ve 314 maddelerindeki suçları işlediği gerekçesiyle Yüce Divan'ın savcılık makamı olan Cumhuriyet Başsavcılığı'na 27.5.1996 tarihinde suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı SP8SZ 1996'ya 186 sayı 186 karar nolu ve 18.6.1996 tarihi kararında evrakın anayasanın 100. maddesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü hükümlerine göre gereğinin takdir ve infazı için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasına. Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in işlediği suçlar hakkında elimize yeni bilgiler geçmiştir. Ayrıca yine ÇÖ'nün lider kadrosunda bulunan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da bu suçlara asli fail olarak katıldığını gösteren kanıtlara ulaşmış bulunuyoruz. Olay. Çiller'in özel suç örgütü, DYP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, MİT, Emniyet, JITEM, Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi devlet kurumlarının bazı görevleriyle uyuşturucu silah mafyası ve ülkücü mafya diye anılan suç örgütlerinde yer almış bazı kimselerden oluşan bir özel suç örgütünün kurulmasını azmettirmiş, bu örgütü eline geçirdiği devlet olanaklarını kullanarak beslemiş, himaye etmiş ve yönlendirmiştir. Çiller'in örgütünü örgüt mensupları kendi aralarında özel büro diye adlandırmaktadırlar. Çiller'in bu örgütü ABD'nin CIA, İsrail'in Mossad istihbarat örgütleriyle bağlantılıdır. Çiller özel örgütü devlet kurumlarını kullanmak yanında çeşitli paravan örgütlerden ve ticari girişimlerden de yararlanmaktadır. Çiller özel örgütünün lider kadrosu. Batında çıkan haberlerde 700 kişiden oluştuğu belirtilen örgütün lider kadrosu içinde bizim saptayabildiğimiz kadarıyla şu şahıslar yer almıştır. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, DYP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tansu Çiller. Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller. İçişleri Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar. MİT Müsteşar Yardımcısı ve Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür. Emniyet Genel Müdürlüğü Müşaviri Emekli Yarbay Korkut Eken. Ülkücü Mafya Şeflerinden Alaaddin Çakıcı. Ülkücü Mafya Şeflerinden Abdullah Çatçı. Emniyet Teşkilatı içindeki bağlantıları. 1995 Martı ile son milletvekili seçimleri arasında hazırlandığı ve ilgili makama verildiği belirtilen rapora göre emniyet içinde dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a bağlı bir suç ekibi kurulmuştur. Seçimlerde DYP listesinden Elazığ milletvekili seçilen Mehmet Ağar halen İçişleri Bakanlığı görevini yürütmektedir. Raporda suç ekibi diye anılan örgüt Emniyet Genel Müdürü Müşaviri Korkut Eken sevk ve idare etmektedir. MİT içindeki bağlantıları. Çiller örgütü, MİT'e Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür aracılığıyla uzanmaktadır. Mehmet Eymür, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e karşı darbe girişiminin tertipçileri arasındadır. Eymür'ün 70'lerde ve 80'lerde ülkücü mafya ile işbirliği yaparak yeraltı faaliyetinde bulunduğu ve suç teşkil eden çeşitli eylemler örgütlediği biliniyor. Eymür aynı zamanda 1988 yılında kamuoyuna açıklanan MİT raporunun yazarıdır. Bu yüzden MİT'ten atıldı. Eymür'ün MİT'e yeniden dönüşünü özel Çiller'in sağladığı basına yansıdı. Aydınlık 4 Mayıs 1996 sayfa 15. Korkut Eken ile Mehmet Eymür'ün MİT'teki kader bağları haberlere konu oldu. O da Eymür gibi MİT raporu olayından sonra görevinden uzaklaştırıldı. ÇÖ'nün mafya bağlantıları ve tetikçileri. Ara başlıklar halinde. Söylemez çetesi ile bağlantıları, Tevfik Ağansoy çetesi ile bağlantıları, Abdullah Çatlı grubu ile bağlantıları, 6. filo ile bağlantıları, Şaziye Bar çevresi ile bağlantıları, Avrasya feribotunu kaçıranlarla bağlantıları. Çiller özel örgütünün eylemleri. 1. Azerbaycan'da darbe tertibi. 2. İran'la savaş kışkırtması. 3. Çeçenistan provokasyonu ve Avrasya feribotunun kaçırılması. 4. Uyuşturucu ticareti. 5. Tarık Ümit, Asker Smitko ve Lazım Esmaeli cinayetleri. 6. Nükleer madde kaçakçılığı. 7. Manukyan'a bombalı saldırı ve Mehmet Urhan'ın öldürülmesi. Örgütün mali kaynakları. ÇEÖ'nün mali kaynakları şunlardır. 1. Örtülü ödenekten aktarılanlar. 2. Uyuşturucu ticareti. 3. Nükleer madde ve silah kaçakçılığı. 4. Kara para aklama. 5. Çek senet tahsilatı. 6. Arazi yağması. 7. İhale takipçiliği. 8. İş adamlarından ve karanlık faaliyetlerinden alınan haşlar. 9. Rant gelirleri. 10. Başbakanlık tanıtma fonu. Kanıtlar. 1. Çiller'in itirafı. 2. Yeni MİT raporu. 3. Gazetelerde yer alan bilgiler. 4. Tanık beyanları. 5. Devlet kurumlarının bilgileri. Hukuki durum. 1. Türk Ceza Kanunu'nun 127 ve 128. maddeleri. 2. Türk Ceza Kanunu'nun 313. ve 314. maddeleri. 3. Türk Ceza Kanunu'nun 179, 192, 403 ve 404, 448, 495, 499. maddeleri. Doğu Perinçek, Çiller Özel Örgütü, Kaynak Yayınları, 1996. Çiller Özel Örgütü'nün oluşumunu ve bu örgütün bağlantılarını gösteren şemalar şöyledir. Aydınlık Ergisi'nin 10 Ocak 1999 tarihli sayısında Fethullah ekibinin emniyeti ele geçirdiği haberi yer alıyordu. İşçi Partisi'ne ulaştırılan raporda polis içindeki Fethullahçı örgütlenme ayrıntılı bir biçimde ele alınıyor. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Yalçın, Fethullah Hoca Cemaati ve Emniyet Teşkilatı başlıklı 10 sayfalık belgeyi gereğinin yapılması için İçişleri Bakanlığı'na iletti. Fethullahçılar, amirler ve polis memurları olarak iki ayrı grupta örgütleniyor. Örgütlenmenin başında bulunan kişi imam diye adlandırılıyor. İmamlar en kıdemli ve yetenekli kişilerden seçiliyor. Raporda şunlar kaydediliyor. Amirler ve memurlar kesinlikle birbirini tanımamakta, herkes imamı bilmekte ve onun direktiflerini yerine getirmektedir. Bu imamlar bölge imamlarına, onlar da merkezde kurulu bir sivil kurula bağlı olarak faaliyet göstermektedirler. Üst grup tarafından gelen tedbirler ve kararlar kademeli olarak alt gruplara iletiliyor. Kararların uygulanmadığı imamlar tarafından kontrol ediliyor. Raporda Milli Güvenlik Kurulu tarafından kabul edilen 28 Şubat 1997 kararlarından sonra cemaatin tedbir ve parola sistemini değiştirdiği kaydediliyor ve alınan önlemler sıralanıyor. Bu önlemlerin başında iş yerinde ve oturulan çevrede laik, Atatürkçü bir hava yaratılması geliyor. Raporda Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı personelinin %95'inin Fethullah cemaatine mensup olduğu ifade ediliyor. Personel Daire Başkanı Zeki Urgancıoğlu, 1998 atamalarını bizzat yürütünce cemaatin tezgahı bozuldu. Urgancıoğlu'nun ayağı kaydırıldı. Personel dairesinde yoğunlaşma aynı zamanda 2000'li yıllara yönelik bir yatırım. Rapor, geleceğin lider kadrosunun oluşturulduğuna dikkat çekiyor. Polis akademisi ve polis kolejlerine giriş de cemaatin kontrolü altında. Ancak rapora göre son 4-5 yıldır bir sıkıntı yaşanıyor. Bu okullara çoğunlukla şehit çocukları alınıyor. Emniyet içindeki cemaat mensuplarının ana faaliyetlerinden biri de önemli birimlerden gelecek personel talebini o sırada pasif görevde bulunan elemanlarıyla karşılamak. Rapora göre emniyet içindeki Fethullahçı örgütlenme son 2 yıl içinde doruğa ulaştı. Aydınlık 10 Ocak 1999. Tıpkı bugün olduğu gibi İşçi Partisi'nin Susurluk ve 28 Şubat öncülüğüyle Amerikancı Cunta'ya karşı mücadelesi 23 Eylül 1998 tarihinde kendisine bir Gladio operasyonuyla fatura edildi. Bugünkü Ergenekon tertibinde de başrolü oynayan Mehmet Eymür, Haham Tunca ekibinin marifeti patates mühürlü sahte belgeyle İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tutuklandı. Partinin 540 örgütünde arama yapıldı. Doğu Perinçek tertibi açığa çıkarttıktan sonra serbest bırakıldı. Tertipçiler mahkum oldu. Ancak 28 Şubat'ta ve onun öncü gücü bastırılmıştı. Türkiye yeniden ABD'nin dayatmalarıyla AB kapısında parçalanacağı 2000'lik karanlık yıllara yol alıyordu. Aydınlık Dergisi 98 tertibinin 4 Ekim 1998 tarihli sayısında ayrıntılarıyla açıkladı. Haber özetle şöyleydi. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e tertip bir CIA operasyonu. Amerikan resmi metinlerinde buna yabancı iş savunma operasyonu deniyor. Emir Pentagon'dan, Washington yönetiminin iç protokolüne göre Türkiye'deki örtülü operasyonların sorumluluğu Pentagon'a ait. Operasyonun Amerikalı uygulayıcıları, Türkiye'deki Amerikan Askeri Komutanlığı ve CIA İstasyon Şefliği. Amerikan Askeri Komutanlığı, Savunma İşbirliği Dairesi adı altında faaliyet yürütüyor. Pentagon'un yönergesine göre yabancı iş savunma operasyonu o ülkede resmi kurumlar içindeki CIA uzantılarınca uygulanıyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda CIA'ci ekip var. Tertibi uygulayanlar ise MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki CIA takımı. Perinçek'e tertibin başrol oyuncusu bildik bir isim. Mehmet Eymür ve elbette enişte. Enişte suikast için düğmeye basıldığı Eylül başında tertibin yargıdaki ayağı Nuh Mete Yüksel ile özel görüşme yapıyor. Susurluk sonrasında Perinçek'e ABD tepkisi yoğunlaştı. CIA'nin eski Türkiye istasyon şefi Paul Henze, Rand Corporation'ın yayınladığı bir kitapta öfkesini Perinçek'i terörist diye nitelendirerek gösteriyordu. CIA'nin yer altındaki halkası harekete geçirildi. Doğu Perinçek'e suikast zemini oluşturmak için şeriatçı ve çeteci medyada yoğun bir karalama kampanyası başlatıldı. Aydınlık Dergisi İşçi Partisi'ne ve Perinçek'e yönelik tertibi şöyle yorumluyordu. ABD'nin Türkiye'de kapsamlı bir yabancı iş savunma operasyonu başlatmasının ana nedeni, Cumhuriyet devriminin yeni atağı Graham Fuller'in 23 Eylül 1998 tarihli Milliyet'teki röportajında itiraf ettiği gibi ABD Kuzey Irak'ta yenilgiye uğradı. Eski CIA istasyon şefi Graham Fuller, bu söyleşiden bir yıl önce ABD yönetimine sunduğu Türkiye raporunda 3 önemli öneride bulunuyordu. Fuller'in gizli raporu 3 temel politika belirliyor. 1. ABD yönetimi Türkiye'deki tarikatları desteklemeli. 2. Kürdistan'ın kurulması ABD'nin çıkarları için hayati önem taşıyor. 3. ABD Kıbrıs sorununu bu yıl içinde mutlaka çözmeli. CIA'nin Almanya Büro Şefi'nin bilgisine sunulan rapor bu ülkede birkaç kişi de bulunuyor. Kaynak CIA'nin Türkiye'de şef düzeyinde 7 uzmanı olduğunu da söyledi. Fuller'in raporunda ABD'nin Türkiye'deki tarikatları desteklemesi isteniyor. Tarikatlardan korkulmaması gerektiğine de işaret ediliyor. İslam'la çatışmanın ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığı ifade ediliyor. Türkiye'de İslamcı bir rejimin kurulmasından korkulmaması gerektiği kaydediliyor. ABD'nin bölgeye ilişkin yeni stratejisinde İslam'ı karşısına alan tavırlardan vazgeçmesi gerektiği belirtiliyor. Türkiye'de iktidara geçen İslamcı partilerle doğrudan ilişki kurulmasını ve desteklenmesini öneriyor. Fuller, Şubat ayında ABD'nin resmi radyosuna yaptığı konuşmada hazırladığı raporun bir özetini anlatıyordu. Fuller, radyo konuşmasında Kürdistan devletinin kurulması gerektiğini de söyledi. Bu meselenin ABD'nin çıkarları için hayati önem taşıdığını anlattı. Ayrıca Kıbrıs meselesinin de çözülmesi gerektiğini vurguladı. ABD gizli görüşmelerde Kuzey Irak'ta Türkiye'nin himayesinde bir Kürt devleti kurulmasını ve kriz bölgelerinde stratejik işbirliğini Ankara'ya dayatıyor. Bu konuya ilişkin Genelkurmay raporları Aydınlığın 15 Eylül 1996 tarihli 482. sayısında yayımlandı. Raporlara göre ABD dayatmalarını kabul etmediği takdirde Türkiye'yi parçalamakla tehdit ediyor. Doğu ve Güneydoğu illerini dışında bırakan yeni Türkiye haritasını masaya koyuyor. Aydınlık, Graham Fuller Türkiye hakkında yeni bir rapor hazırladı. Sayı 503, 9 Şubat, sayfa 4-6. Uluslararası koşullar tamamen aleyhinde. ABD'nin böyle bir tabloda Kuzey Irak'ta Kürt Federasyon doğrultusunun atağa geçmesi için esas hedefin Türkiye olduğu değerlendirmesi yapılıyor. ABD'nin en büyük korkusu Kemalist Sosyalist İttifakı'nın kurulması, İşçi Partisi ve Perinçek'e saldırının tam da çakıcı bantlarıyla Mesut Yılmaz'ın iktidardan yuvarlandığı günlere rastlaması dikkat çekici. Çürümüş sağ yıkılıyor. Türkiye'nin kurtuluşu için son iktidar seçeneği Hürriyet ve Sabah'ın sütunlarına bile taşınmış durumda. Ecevit Başkanlığı'nda bir DSP-CHP hükümeti kurulması için kamuoyu oluşturuluyor. Yeni Şafak'ın Ankara kulislerini iyi takip eden köşe yazarı Nasuhi Güngör, 30 Eylül tarihli yazısında "Sol iktidar olur mu?" başlığı altında Perinçek'e karşı operasyonu yorumladı. Güngör, İşçi Partisi ve Perinçek'e karşı operasyon amacını solun törpülenmesi çabası olarak değerlendiriyor. Perinçek'in tasfiyesiyle dine daha saygılı, daha demokrat bir sol dizaynın arandığını kaydediyor. Kritik sorunun İşçi Partisi'nin kararlı bir şekilde karşı çıktığı özelleştirmenin engellenmemesi olduğunu belirtiyor. Aydınlık, 4 Ekim 1998. Dergi tertibi gün gün şöyle açıklıyordu. Temmuz 1998, CIA'ci ekip Perinçek için suikast kararı aldı. Ağustos 98 başı, suikast için Eymür devreye girdi. 8 Ağustos 98, İP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, MİT ve Emniyet içindeki CIA'cilerin İP'ye saldırı hazırlığını tertipte sol grupların kullanılacağını açıkladı. 1 Eylül 98, Özerçiller güdümünde Muhmet'e Yüksel, PKK itirafçısı Sami Demirkırın'a sahte belge düzenlettirdi. 4 Eylül 98, KES Kongresi'nde Perinçek'e saldırı düzenlendi. 23 Eylül 98, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Sekreter Mehmet Bedri Gültekin ve 7 partili gözaltına alındı. İP'nin 540 örgütü basılıp arandı. 30 Eylül 98, Ankara Birnoğlu DGM Perinçek ve Gültekin için tutuklama kararı verdi. Aydınlık 4 Ekim 98. Doğu Perinçek ile ilgili tertibin baş aktörü Sami Demirkıran, Nisan 1999'da Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever'i telefonla arayarak konuşmak istediğini söyledi. Demirkıran, görüşme talebini kabul etmem üzerine arkadaşım dediği Tuncay Güney ile birlikte dergiye geldi. Aydınlık haberi kapağından itirafçı Demirkıran, bizi kullandılar ifadesiyle verdi. Demirkıran'ın anlattıkları ve benim söylediklerim özetle şöyleydi. Sami Demirkıran, hiç kimsenin aleti olmak istemediğim bir gerçek. Bazen insan ister istemez bir takım kişilerin güdümüne girebiliyor. Bir anda bir sel vardır, o sele kapılırsın, gidersin, uçurumdan aşağı sürüklenirsin. Burayı ziyaret edişimizin nedeni şu, görüşmelerde bulundum, artı malum yerlerden görüş alışverişinde bulundum. Sami, bu işin üstlenmesi sana kalmadı, dendi. Senin kötü yola sevk edilmeni istemiyoruz. Bu işi bir kez istişare et, denildi. Ona göre bir adım at ve sonuçlarını bize bildir, diye eklendi. Ben de bu adımı atmak istedim. Görüştüm beyefendi, sağ olsun, bu adımın atılmasının uygun olacağını söyledi. Ben yıllardır devletle birlikte çalıştım ve şu gerçeği öğrendim. Kavga ederek bir yere varamazsın. İstiyorum ki bu ortam biraz durulsun. Ne yazık ki dediğim gibi bizi bu ortama sürüklüyorlar. Burada bir adım atalım ve gerçekten beyinlerine ihtiyacımız olan bazı rütbeli kişilerin tasvibiyle ben buradayım, unutulsun istiyorum. Yani baktım ki birileri bu ortamdan çıkar sağlıyor, bizler kavga ettikçe. Bu çıkar durdurulsun istiyorum. İlsever, bir sürü isimle 20 sene önce kavga ediyorduk. Şimdi dostuz. Çünkü onlar o zaman Türkiye'ye karşı faaliyetlerini bırakmış. İntikam duygusuyla hareket etmiyoruz. Sami'nin bu konuşmasını doğal sonucu olarak tertibi açığa çıkaralım. Demirkıran, bundan sonra alet edilmeyelim diyorum. İlsever, şimdi kapatalım bunu diyorsun. Biz bunu kapatırız. Çıkarsın, açıklarsın. Olayın nasıl tertiplendiğini, neden yaptığını, nasıl yaptığını. Birlikte bu tertibi açığa çıkartacaksak başımızın üstünde yerim var. Ama senin bir açıklama yapman lazım. Sen çok kötü bir şeye alet oldun. İP'nin genel başkanı senin yüzünden hapiste. Kalkacaksın. Doğu Perinçek şu şu olaylar yüzünden içeri atılmıştır. Mektup diye bir şey yok. Yalandır, sahtedir, neyse. Şu hazırlanmıştır, bu hazırlanmıştır. Her neyse açıklayacaksın. Tuncay Güney, İleriki günlerde bu yapılacaktır. İlsever, bu işe girdiğin andan itibaren başın belada senin. Sen onu çok iyi biliyorsun. O çıkarcı çevreler tarafından başın belada. Tuncay Güney, zaten o da ondan sıyrılma noktasında. İlsever, sıyrılmanın yolu nedir biliyor musun? Gelirsin İP'ye kardeşim. Pisliklere, düşmanlıklara karşı yardımı, desteği, her şeyi gösteririz. Bir karar ver. Ya ben bu çıkarcılar cephesinde kalmaya devam ediyorum de, ya da yok hayır, bu yol yol değil diyorsan işte yol burasıdır. Tuncay Güney, belki ileriki günlerde ortak tanıdığımız birçok ağabeyimiz var. O insanlar da Sami'ye barış yapmasını söylüyorlar. Kendisi de zaten söylüyor. Demirkıran, beni bir tavır insanı değil, herkese gönlünü açmış bir insan olarak görmenizi istiyorum. Eğer bir hatamız varsa onları görelim. Süreç içerisinde bunları halledelim. İlsever, seni gönderenlerle git konuş. Açıklama ile kastım gürültü patırtı yaratmak değil. Bu pisliği düzeltmeniz lazım. Onlar nasıl düzelteceklerini bilirler. Derhal bu tertibe son verecek adımı atın. Aydınlık 11 Nisan 1999. Dergide arkadaşı diye isimlendirilen konuşmaların sahibini burada açık adıyla Tuncay Güney diye yazdık. Çünkü Demirkan ile Güney gerçekten arkadaştılar. Daha da önemlisi, yukarıki konuşmalardan da anlaşılacağı üzere aynı merkeze bağlıydılar ve dergiye birlikte gelmişlerdi. Ortak liderlerini komutanlarımız diye açığa vuruyor. Demirkıran'ın yerine yer yer Tuncay Güney söz alıp konuşuyordu. Besbelli ki Doğu Perinçek'e tertibin içinde ikisi de yer alıyordu. Ancak tertibi uygulayan Sami Demirkıran'dı. Tuncay Güney, Sami Demirkıran'la tanıştığını ve zaman zaman aynı merkeze bağlı olarak birlikte çalıştıklarını, 7 Nisan 2009 günü açığa çıkaran ve medyada büyük gürültü kopartan, MİT'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği ve işkence gördüğünün saptandığı son CD'lerde de anlatıyordu. S1 sorgucu. Veli Küçük'ün silahlı kanadı kim? Tuncay Güney. TG. Bilmiyorum onu ben. S3 sorgucu. Doğru konuş lan oğlum. Benim ağzımı açtırma. TG. İbrahim Babatları söyledi. Ben Sami Demirkıran diye bir çocukla tanıştım. O çocukla ilgili Doğu'da İsmail Yedi Yıldız diye Veli Paşa'nın tanıdığı birisiyle çalışmış. İbrahim Babat. Sami Demirkıran. S. Kim bunlar? TG. İtirafçı efendim. S1. Veli Küçüğün itirafçıları kullanma adeti var. Değil de Veli Küçüğün yanında yer alan itirafçılar var. Veli Küçüğün çevresinde onun haricinde itirafçılardan kim var? S2. İbrahim Babat falan filan. TG. Benim birebir konuşmuş olduğum, samimi olduğum, 3 gün 5 gün beraber olduğum, Ankara'ya gittiğimde görüştüğüm, İstanbul'a geldiğimde görüştüğüm sadece Sami Demirkıran oldu. Sami Demirkıran'la Tuncay Güney'in söylediklerinden, komutanların tertibi sonlandırmak için bu ikiliyi aydınlığa gönderdiği anlaşılıyor. Ancak gelişme ile MİT müdahale etti ve Sami Demirkıran'ı 9 Mart akşamı Flash TV'ye çıkartarak Doğu Perinçek hakkındaki iftiralarını tekrar ettirdi. Aydınlık bu olaydan sonraki gelişmeyi şöyle anlatıyordu. Demirkıran 4 gün sonra arkadaşı Tuncay Güney aracılığıyla Ferit İlsever'e ulaştı. İlsever'le konuşup özür dilemek istiyordu. İlsever görüşme talebini geri çevirdi ve Demirkıran'ın yapması gerekeni bir kez daha yineledi. Adam olsun, çıksın, gerçekleri açıklasın. Aydınlık 10 Nisan 1999. Aynı dergide MİT'in Perinçek'in seçimlerden önce cezaevinden çıkmasını önlemek için yoğun çaba harcadığı bilgisi de yer alıyordu. 10 Nisan 1999 tarihli aydınlıkta Ferit İlsever gelişmelerin Perinçek içeride serbest seçim başlıklı yazısıyla şöyle yorumluyordu. ABD ve işbirlikçi güçler TSK'nın burnunu sürterek 28 Şubat'ın önünü kesmek, sol güç birliğini engellemek ve 2. Cumhuriyet iktidarını kurmak amacıyla başlattıkları saldırının ilk adımı olarak İşçi Partisi Genel Başkanı'nı tutuklattılar. Türkiye yine bu planın parçası olarak erken seçime sürüklenirken de Şer Cephesi'nin Doğu Perinçek'e tahammülü yoktu. İşçi Partisi Genel Başkanı'nı hapise atarak ve orada tutarak seçim yaptırıyorlar. Partinin seçim kampanyası boyunca karşılaştığı medya terörü de seçimin nasıl bir tuzak olduğunu kanıtlıyor. Özgür, serbest seçim lafları İP'ye kadar gelip orada bitiveriyor. Halkçı ve dürüst başbakanımız Bülent Ecevit kastediliyor da İşçi Partisi Genel Başkanı'nın haksız ve hukuksuz bir biçimde adeta rehin tutularak yapılan bir seçimi içine sindirebiliyor. Aydınlık 11 Nisan 1999. 1998 tertibi aynı bugünkü Ergenekon tertibi gibi. Daha doğrusu Ergenekon ilk uygulamasını 1998'deki bu tertiple sahneye koymuştu. Aynı bugünkü gibi. Tertibe karar veren yine ABD CIA ve Gladio. Tertibi sahneye koyan Mehmet Eymür. Başrollerde yine Tuncay Güney. Yine patates mühürlü sahte belgeler. Bu belgeleri yine iddianamelerini alan F tipi savcılar. Hedefte yine TSK'yı yıpratmak, İP'yi baskı altına almak var. Yine seçimden önce İP Genel Başkanı tutuklanıyor ve partinin seçimlere özgürce katılması engelleniyor. 16. ayrımın sonu, sayfa 259.